bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Çocuklar ve Büyükleri Murat Amunga'nın seçtikleriyle Metis Yayınları 3. basım Ağustos 2002 6. nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 8 Eylül 2004. Okuyan Feryal Çabuk. Çocuklar ve Büyükleri Flannery O'Connor, Dino Buzzati, Liliana Hecker, Ernst Hemingway, Jhumpa Lahiri, Ingeborg Bachmann, Marie-Louise Kalkbrenner, Bruno Schulz, Elsa Morente, Truman Capote, Julio Cortazar, Ray Bradbury, J.D. Salinger, Patricia Highsmith, Roald Dahl ve Saki'den öyküler. Kendimizle çocukluğumuz arasındaki o büyülük uzaklık her zaman çok çekici gelmiştir bana. O unuttuğumuz, kökleri gene de bizde olan dünyayı yeniden keşfetmek, yeniden anlamak ve anlamlandırmak her seferinde hayatımızın geri kalanı için yeni bir şey öğrenmemizi sağlar. Murat Hamungan. Ali Türker, hoş geldin. Bu derlemedeki öykülerden her çıkışın bir inişi vardır. Flannery O'Connor'ın Ormanın Tam İçinden kitabında, çeviren Tomris Uyar, Fatih Özgüven, Mitos 1993. Yumurta, Dino Buzzati'nin Büyülü Öyküler kitabında, çeviren Rekin Teksoy, Can 1996. Çalıntı Parti, Liliana Hecker'in de yer aldığı Başka Ateşler adlı derlemede, derleyen Alberto Manguel, çeviri Tomris Uyar, Can 1999. On Kızılderili, Ernst Hemingway'in Deniz'in Değiştirdiği kitabında, çeviren Mehmet Fuat, Adam 1992. Bayan Senin Evinde, Jhumpa Lahiri'nin Dert Yorumcusu adlı kitabında, çeviren Neşva Dereli, Everest 2000. Her Şey, Ingeborg Bachmann'ın 30. Yaş kitabında, çeviren Kamuran Şipal, Kavram 1998. Şişman Çocuk, Marie-Louise Kasnis'in de yer aldığı Almanca'dan Öyküler adlı derlemede, hazırlayan ve çeviren Arif Gelen, YKY 1993. Tarçın Dükkanları, Bruno Schulz'un aynı adlı kitabında, çeviren İlknur Özdemir, YKY 1998. Gizli Oyun, Elsa Morente'nin Endülüs Çalı kitabında, çeviren Şadan Karadeniz, Can 1985. Miriam, Truman Capote'un Gece Ağacı kitabında, çeviren Mehmet Fuat, Adam 1989. Silvia, Julio Cortazar'ın Ayak İzlerinde Adımlar kitabında, çeviren Arzu Etensel İldem, Metis 2000. Göl, Ray Bradbury'nin Ateş ve Buz kitabında, çeviren İlma Dolanoğlu, Nisan 1986. Teddy, J.D. Salinger'ın Titrek Bacanak kitabında, çeviren Müfide Pekin, Metis 1989. Kurban, Patricia Highsmith'in Bir Kadın Düşmanından Öykücükler kitabında, çeviren Nihal Yeğenobalı, Can 1996. Gregory Porgy, Roald Dahl'ın Son Perde kitabında, çeviren Tomris Uyar, Can 1987. Masalcı Amca, Saki'nin Lady Anne Susuyor kitabında, çeviren Fatih Özgüven, Dost 1998 yayımlanmıştır. Tüm yayın evlerine ve çevirmenlere bu yapıtta eserlerini kullanmamıza izin verdikleri için teşekkür ederiz. Ön Söz, Murat Hamungan. Çocuklar ve Büyükleri, ressamın sözleşmesinden sonra epey ara vererek yayımladığım ikinci seçki kitabım, ikinci öykü seçkim. Bu arada başka seçkiler tasarladım. Başka seçkiler için bağlamlar oluşturdum, okumalar, taramalar yaptım, malzeme biriktirdim. Zamanla birikenlerin hızlandırmasıyla Çocuklar ve Büyükleri diğerleri arasından öne çıktı. Flannery O'Connor'ın Her Çıkışın Bir İnişi Vardır öyküsü bu kitap için seçtiğim ilk öyküdür. Bu yüzden kitabı onunla başlamak istedim. Daha doğrusu bu ve diğer bir iki öykü bana bu seçki düşüncesini esinledi. Bu kitapta yalnızca kahramanları çocuk olan, çocuklukta geçen, bir çocukluk anısı anlatan, olaylara bir çocuğun gözünden bakan ya da çocukların büyüklerle olan herkesce bilinen ilişkilerini konu alan öyküler gibi kolay adlandırılamayacak yapıtlar yer almaktadır. Bir anlamda bunları da içeren ama asıl hayat hakkında ilk öğrenmelerin darbelerini taşıyan öykülerdir bunlar. daha çok büyüme sürecine işaret düşüren aydınlanma anlarının, bir şeyi derinden kavrandığı ilk öğrenmelerin, ilk karşılaşmaların, hayatın çeşitli yönleriyle bir çocuk olarak yüzleşirken alınan ilk hasarların, büyüklerle olan çeşitli ilişki düzlemlerinin öyküleri bunlar. Bizi çocuk olmak ve çocukluk üzerine yeniden düşünmeye çağırıyorlar. Bu yüzden çocuklar ve büyükler demedim bu seçkinin adına. Çocuk merkezli oluşuna vurguyu korusun diye çocuklar ve büyükleri adını verdim. Julio Cortazar'ın Yaz adlı öyküsünün bir kahramanı şöyle der. İnanılır gibi değil. Bu çocuklar ne kadar ulaşılmaz bir dünyada yaşıyorlar. Düşünsene, bir zamanlar biz de aynı dünyada yaşamıştık. Kendimizle çocukluğumuz arasındaki bu büyülü uzaklık her zaman çok çekici gelmiştir bana. O unuttuğumuz, kökleri gene de bizde olan dünyayı yeniden keşfetmek, yeniden anlamak ve anlamlandırmak, her seferinde hayatımızın geri kalanı için yeni bir şey öğrenmemizi sağlar. Umarım bu öyküler bir zamanlar yaşadığımız o aynı dünyaya yapılacak olan yolculuğu zenginleştiren, çağrışımlar, anımsayışlar, kavrayışlar sağlar ve sizleri bir kez daha öykü sanatının gücüne inandırır. Bir roman tek başına bir ad, bir yüz ve bir kimlik kazanırken öyküler ancak kardeşleriyle birlikte bir kitap olabilir. Bu yüzden de romana göre çok daha çabuk öksüz kalabilirler. Edebiyatın gökada haritasına dağılmış çeşitli dillerde yazılmış yüz binlerce öykü vardır. Bu yüzden yıldızlar kadar görünür ve görünmezdirler. Onca yazar, onca kitap, onca sayfa arasında kaybolmayı, unutulmayı göze alarak yalnızca kendi gücüyle var olur ve bize ışıklarını göndermeyi sürdürürler. Bu tür seçkilerin bir amacı da okurun yolunu bazı kitaplara, bazı yazarlara çıkartmak, onları başka ve yeni yolculuklara çağırmaktır. Bu seçkiye edebiyat tarihinden seçmeler havası vermemek için klasik edebiyat örneklerine kadar gitmeden daha modern zaman öyküleri arasında gezinmeyi yeğledim. Seçtiğim yazarlar yalnızca öyküleme teknikleri ve anlatım farklılıklarıyla değil, aynı zamanda çocuk olmak ve çocukluk konusundaki farklı yaklaşımlarıyla da birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Bu değişik anlayışlar ve ele alış biçimleri eşliğinde çocuk olmak ya da çocukluk üzerine bir bütün olarak yeniden düşünülmesini istedim. Tersi de doğrudur. Büyük olmanın ne demek olduğunu da yeniden düşünmemiz gerekir. Her seçki mantığı gereği parçalı bir yapıya sahiptir. Bu yüzden farklı malzemelerden kıvam tutturmanın, bir kitap dokusu elde etmenin güçlüğünün farkında biri olarak, öykülerin bir aradalıklarından bir üst anlam yaratan, sıralama eğrisiyle kendince mimari bir bütünlük gözeten bir tema kitabı oluşturmaya çalıştım. Yazdıklarında çocuklar ve çocukluk önemli yer tutan Saki, Roald Dahl, Salinger, Bruno Schulz gibi yazarlardan tek bir öykü seçmede zorlandım. Örneğin bu kitap için kafamda kurduğum yapı gereği, kitabı Saki'nin masalcı amcasıyla bitirmeye karar verdiğim anda onun çok sevdiğim Tavan Arası gibi öyküleri ister istemez dışarıda kaldılar. Sonuçta hemen her seçki gibi bu da kimi rastlantılar ve yeğleyişlerin ürünüdür. Mutlaka bilinmeyen, gözden kaçmış, atlanmış kimi öyküler bir yerlerde başkalarını beklemektedir. Yalnızca bir heves yaratmak bile az şey değildir. Bilindiği gibi her seçki kişiseldir ve ben de bu öyküleri kendi çocukluğumun izlerinden giderek seçtim. Ocak 2001. Flannery O'Connor. Her çıkışın bir inişi vardır. Tomris Uyar çevirisi. Doktor Julia'nın annesine 9 kilo vermesini öğütlemişti. Tansiyonu yüksekti. Bundan böyle her çarşamba gecesi Julian annesini otobüsle kente, derneğin zayıflama kursuna götürmek zorundaydı. Kurs, yaşları 50'yi aşkın, kiloları 75 ile 90 arasında değişen çalışan kadınlar için açılmıştı. Annesi oldukça incelerinden sayılırdı. Ama dediğine bakılırsa hanımlar ne yaşlarını açıklıyorlardı ne de kilolarını. Artık zenciler de alındığından otobüslere tek başına binemiyordu. Ama şu zayıflama kursu hayattaki birkaç keyfinden biriydi. Sağlığı açısından gerekliydi. Üstelik bedava olduğuna göre. Julian, annesinin kendi uğruna katlandıklarını düşünür, ne yapıp yapıp götürürdü onu herhalde. Julian annesinin nelere katlandığını düşünmek bile istemiyordu. Yine de her çarşamba gecesi hiç ses çıkarmadan onu kursa götürüyordu. Annesi hazırdı. Sofradaki aynanın karşısında şapkasını giyerken Julian elleri arkasında kapıya çakılmış, Aziz Sebastian gibi okların bedenine delmesini bekliyordu. Şapka yeniydi. Annesine 7,5 dolara patlamıştı. Bu kadar para vermemeliydim diyordu durmadan. Vermemeliydim, evet. Çıkarayım da yarın geri götürürüm. Hiç almamalıydım ya. Julian gözlerini havaya dikti. Hayır dedi, almakla iyi ettin. Lütfen giy de gidelim artık. İğrenç bir şapkaydı aslında bakılırsa. Kenarından geçen mor kadife şerit öbür uçtan sarkıyordu. Gerisi yeşildi. Pamuğu boşaltılmış bir yastığı andırıyordu. Evet evet, gülünçten çok rüküş, acınılası bir şeydi. Annesini hep böyle basit şeyler keyiflendirirdi. Julia'nın içi ezilirdi. Annesi bir kere daha havaya kaldırdı şapkayı. Sonra tepesine kondurdu usulca. Kırmızı yüzün iki yanından iki tutam ak saç taşmıştı. Öyleyken gök mavisi gözleri 10 yaşındaykenki kadar saf, hiçbir deneyden etkilenmemiş görünüyordu. Julian annesinin oğlunu yedirip giydirmek, okutmak adına bunca savaşmış dul bir kadın olduğunu, dahası hala paraca desteklediğini, ayakları üstünde durmayı başarana kadar destekleyeceğini bilmese, kente götürmek zorunda kaldığı küçük bir kız gözüyle bakardı ona. Tamam dedi Julian, hadi gidelim artık. Kapıyı açtı, onu bir an önce harekete geçirmek için tek başına yürüdü bayırdan aşağı. Gök soluk menekşe rengindeydi. Evler göğe karşı kapkara duruyorlardı. Bu şişkin pas rengindeki ucubeler tek düze bir çirkinlikteydiler. İçlerinden rastgele ikisi bile birbirine benzemediği halde. 40 yıl önce seçkin bir semt sayıldığından annesi burada bir ev edinmekle akıllıca davrandıklarını ileri sürerdi hep. Evlerin çevrelerindeki çamur birikintilerinde çoğu kere pis çocuklar otururdu. Julian elleri cebinde yürüyordu. Başını eğmiş, ileri doğru uzatmıştı. Gözleri kendisini anasının keyfine adadığı bu süre içinde tam bir vurdum duymazlık göstereceğine ilişkin kararının kesinliğiyle pırıl pırıl yanıyordu. Kapı kapandı. Arkasına baktı. İğrenç şapkasıyla tıknaz gövdenin kendisine doğru yürüdüğünü gördü. Dedi annesi. İnsan dünyaya bir kere gelir. Biraz fazla para harcadım ama hiç değilse harcayan bir şey değil bu. Bir gün ben de para kazanacağım dedi Julian sıkıntıyla. Asla kazanamayacağını biliyordu. O zaman canın çekti mi bu zırıltılardan bol bol alırsın. Yalnız önce bu mahalleden taşınacaklardı. İki yanlarındaki en yakın komşuların en az 3 mil ötede olduğu bir mahalle getirdi gözlerinin önüne. Bence hiç başarısız sayılmazsın dedi annesi eldivenlerini giyerken. Okulunu bitireli daha 1 yıl oldu. Dünya bile 7 günde kuruldu. Zayıflama kursunun derse şapka ve eldivenle gelen, koleje gitmiş bir oğlu olan 1-2 öğrencisinden biriydi. Her şey zamanla dedi. Dünya da öylesine karıştı ki. Bu şapka öbürlerinden daha iyi durdu başımda. Oysa kız ilk gösterdiğinde hemen kaldırın taş çatlasa giymem demiştim. Kızcağız bir dakika efendim dedi. Önce bir deneseniz de sonra ve şapkayı başıma geçiriverdi. Şey dedim. Tabii o da bakın dedi. Bana sorarsanız bu şapka sizi açıyor. Siz de şapkayı hem dedi. Öyle harcı alen bir şey değil. Keşke bencil olsaydı diye düşündü Julian. O zaman kendi yazgısına boyun eğmesi kolaylaşabilirdi. Keşke içki içen, bağırıp çağıran bir cadı olsaydı. Uç noktasını bulmuş bir iç sıkıntısıyla yürüdü. Kurbanlık sürecin tam ortasında inancını yitirivermişçesine. Onun asık, umutsuz, sinirli yüzüne bakınca acılı bir bakışla kala kaldı annesi. Bir dakika bekle dedi. Eve dönüp şunu çıkarayım yarın geri götürürüm. Aklımı oynatmışım düpedüz. O $7,5'la elektrik faturasını ödeyebilirim. Julian annesinin kolunu hırsla kavradı. Geri götürmeyeceksin diye tısladı dişlerinin arasından. Benim hoşuma gitti. Ama bence sus da keyfini çıkar diye mırıldandı Julian. Sıkıntısı büsbütün artmıştı. Dünyanın şu karışık durumunu düşündükçe dedi annesi. Bir şeyin keyfini nasıl çıkarabildiğimize şaşmamak elden gelmiyor. Diyorum ya sana ayaklar baş oldu. Julian içini çekti. Tabii insan kim olduğunu bilirse her yere gönlünce girip çıkabilir. Zayıflama kursuna her gidişlerinde bu cümleyi söylerdi. Oradakilerin çoğu bizim düzeyimizde insanlar değil. Ama ben herkese nazik davranabilirim. Kim olduğumu biliyorum çünkü. Onların senin nezaketini aldırdıkları yok dedi Julian hırsla. Kim olduğunu bilmek kuralı bir kuşak için geçerli yalnızca. Şu anda nereye bastığın, kim olduğun konusunda bir şey bildiğin yok senin. Annesi durdu, gözlerindeki öfke parıltısını gizlemedi. Kuşkusuz ben kim olduğumu biliyorum dedi. Eğer sen kim olduğunu bilmiyorsan yazıklar olsun. Öf dedi Julian. Büyük deden bu eyaletin eski valilerindendi dedi annesi. Deden de varlıklı bir toprak sahibiydi. Ninen Gotaylar'ın kızıydı. Lütfen çevrene bir göz atar mısın dedi Julian gergin bir sesle. Şu anda neredesin? Çöken karanlıkta pisliği hiç değilse biraz örtülen mahalleye doğru salladı titreyen elini. İnsan aslını korur öyle kalır dedi annesi. büyük dedenin bir pamuk çiftliği ve 200 kölesi vardı. Artık dünyada köle kalmadı dedi Julian hırsla. Köleyken durumları çok daha iyiydi dedi annesi. Julian onun yine bu konuyu açtığını görünce bezginlikle homurdandı. Boş bir raya dolu dizgin giren bir tren gibi iki günde bir dalardı bu konuya. Konuşmasındaki her durağı, her kavşağı, her çukuru biliyordu Julian. Sonucun olanca görkemiyle istasyona hangi anda süzüleceğini de. Saçma canım, gülünç. Gerçeğe uygun değil bir kere. Evet, onlar da yükselsinler ama çitin öbür yanında. Bu konuyu kapatalım, dedi Julian. Ben asıl melezlere üzülüyorum. Onların durumu içler acısı. Lütfen kapatır mısın? Bizim yarı beyaz olduğumuzu düşün bir. Mutlaka duygularımız da karmaşık olurdu. Şu anda benim duygularım yeterince karmaşık diyor homurdandı Julian. Hadi gel tatlı şeylerden söz edelim dedi annesi. Küçücük bir kızken dedemlere gidişimi hatırlıyorum. O zaman evde çifte merdiven vardı. İkinci kata çıkan. Yemekler zemin katta pişirilirdi. Ben duvarların kokusunu duyayım diye hep mutfakta kalmak isterdim. Burnumu sıvalara dayar derin soluklar alırdım. Evin asıl sahipleri Gotaylardı. Deden, Chesney deden ipotek borcunu ödeyerek evlerini hacizden kurtarmış. Mali durumları bozuktu dedi. Ama bozuk mozuk onlar kim olduklarını asla unutmadılar. Döküntü malikaneleri unutturmamıştır garanti diye mırıldandı Julian. O evi hep küçümser sözlerle anar, her açışında da içi sıla özlemiyle dolardı. Küçükken evi satılmadan önce bir kere görmüştü. Çifte merdiven çürümüş yıkılmıştı. Zenciler barınıyordu odalarda. Yine de tıpatıp annesinin dediği gibi kalmıştı belleğinde. Belli aralarla düşlerine giriyordu. Geniş sundurmada duruyor, meşe yapraklarının hışırtısını dinliyor, sonra yüksek tavanlı sofadan oturma odasına geçip eski halılara, solmuş perdelere bakıyordu. O evi annesinin değil, asıl kendisinin değerlendirebileceğine inanıyordu. İncelikten koptu kopacak bu soyluluğu hiçbir şeyle değişmezdi. Oturdukları mahallede cehennem azabı çekmesi de bu yüzdendi zaten. Oysa annesi aradaki büyük farkı pek sezememişti bile. Duygusuzluğunu uyum gösterme yeteneğiyle açıklardı. Dadım ihtiyar zenciyi hatırlıyorum da Caroline'i dedi annesi. Dünyada ondan iyi insan yoktu. Zenci dostlarıma hep büyük saygı göstermişimdir. Canımı isteseler vermeye hazırdım. Onlar da Tanrı aşkına kapatır mısın şu konuyu dedi Julian. Tek başına otobüsü her binişinde ne yapar yapar bir zencinin yanına otururdu. Annesinin günahlarını ödercesine. Bu akşam çok alıngansın dedi annesi. İyisin ya. İyiyim dedi Julian. Yalnız kapatalım artık. Annesi dudaklarını büzdü. Anlaşılan huysuzluğun üstünde. Ben de ağzımı açmam. Durağa gelmişlerdi. Otobüs yoktu görünürlerdi. Julian ellerini ceplerine soktu. Başı ileride boş caddeyi sıkıntıyla taradı. Otobüs beklemenin yanı sıra otobüse binme duygusunun yarattığı bunalım kızgın bir el gibi tırmanıyordu ensesine. Annesinin iç çektiğini duydu. Onun varlığı olanca yüküyle abandı üstüne. Boş bakışlarla süzdü annesini. Saçma sapan şapkasının altında dimdik duruyor, şapkayı düşsel bir soyluluğun bayrağı gibi taşıyordu. Onun çalımını bozmak için şeytanca bir dürtü uyandı içinde. Hemen boyun bağını gevşetti, çıkardı cebine attı. Annesi gerginleşmişti. ''Neden beni kente götürürken hep bu halde olursun?'' diye sordu. ''Neden ille de güç duruma düşürmek istersin beni?'' Sen kendi konumunu öğrenmemekte kararlıysan dedi Julian, hiç değilse benim konumumu öğren. Sen düpedüz eşkıyaya benziyorsun. Öyleyse eşkıyayım dedi Julian. Ben eve dönüyorum dedi annesi. Başına dert olmayacağım. Benim hatırım için böyle ufak bir zahmeti. Julian gözlerini göğe çevirdikten sonra boyun bağını boynuna geçirdiğini. Sınıfıma döndürüldüm diye mırıldandı. Sonra yüzünü annesine iyice yaklaştırdı. Gerçek kültür kafadadır kafada dedi başını yumrukladı kafadadır ya. Hayır yürektedir dedi annesi. İnsanın nasıl davrandığındadır ve nasıl davrandığı da kim olduğuna bağlıdır. O Allah'ın belası otobüste senin kim olduğun hiç kimsenin umurunda değil. Benim umurumda ya dedi annesi buz gibi bir sesle. Otobüs ışıklarıyla bir ötedeki tepenin üstünde belirdi. Yaklaşırken onlar da yolun kıyısına yürüdüler. Julian annesinin dirseğinden kavrayarak gıcırdayan basamağa çıkmasına yardım etti. Annesi tatlı bir gülümsemeyle girdi içeri. Herkesin kendisini beklediği bir salona girercesine. Julian jetonları atarken o sahanlığa bakan üç kişilik ön koltuklardan birine oturdu. Koltuğun bir ucunda dişlek, uzun sarı saçlı, zayıf bir kadın oturuyordu. Annesi onun yanına ilişti. Yanında Julian'a da yer ayırdı. Oturdu Julian. Hemen karşısındaki kırmızı beyaz bez pabuçlar giymiş cılız ayaklara dikti gözlerini. Annesi konuşmak isteyen herkesin ilgisini çekecek türden genel bir konuya girdi. "Bundan daha da sıcak hava olur mu acaba?" dedi. Sonra çantasından açılır kapanır yelpazesini çıkardı. Siyah üstüne Japon desenleriyle süslü yelpazeyi sallamaya başladı. "Olmaz diye bir şey yok," dedi dişlek kadın. "Ama senin evinden daha sıcak bir yer olabilir mi dersen olmaz derim." "İkindi güneşini alıyor herhalde," dedi annesi. Öne kaydı azıcık. Otobüsü gözden geçirdi. Yerlerin yarısı doluydu. Herkes beyazdı. "Biz bizeyiz demek," dedi Julian irkildi yine. "Binde bir oluyor," dedi karşı koltuktaki kadın, kırmızı beyaz papuçlu. "Geçen de bir bindim ki sorma, mübarekler pire gibi doluşmuşlar ta ön koltuklara kadar." "Dünyanın hali berbat, her yer karıştı," dedi annesi. "Bu duruma gelmesine nasıl izin verdik aklım almıyor." "Benim asıl gıcık kaptığım," dedi dişlek kadın, "şu iyi aile çocuklarının lastik çalma dalgası. Oğluma söyledim ama, bana bak, zengin olmayabilirsin ama dedim, iyi yetiştirildin. Seni o biçim işlere bulaşmış görürsem, dost doğru ıslahını boylarsın. Toplumdaki yerini unutma." "Eğitim başka şey," dedi annesi. "Oğlunuz liseye mi gidiyor?" 9. sınıfta," dedi kadın. "Benim oğlum da geçen yıl koleji bitirdi. Yazar olmak istiyor da, mesleğe atılana kadar yazı makinesi satıcılığı yapacak." Kadın eğilip Julian'a bir göz attı. "Gel gelelim." Öylesine hain bir bakışla karşılaştı ki hemen pusup koltuğuna sinmek zorunda kaldı. Sağlığın öte yanında unutulmuş bir gazete duruyordu. Julian kalktı, gazeteyi aldı, yüzüne tutup boydan boya açtı. Annesi söyleşiyi daha alçak sesle kibarca yürütmekten yanaydı. Ama karşıdaki kadın yüksek sesle araya girdi. "Çok iyi, yazı makinesi satmak da yazmak gibi bir şey zaten. Birinden öbürüne geçerken hiç güçlük çekmez." "Ben de aynı şeyi söylüyorum zaten," dedi annesi. "Dünya bile 7 günde yaratıldı." Julian gazetesinin arkasında zamanın çoğunluğunu geçirdiği içsel bölmesine çekilmişti. Çevresindeki olayların bir parçası olmayı kaldıramadığı anlarda sığındığı bir balondu bu. Oradan dışarıyı gözleyebiliyor, yargılayabiliyordu. Ancak orada olduğu sürece dıştan gelecek her türlü sızmalara karşı korunmalıydı. Türdeşlerinin genel budalalığından kaçınabildiği tek yer burasıydı. Annesi hiç girmemişti bu alana. Şimdi onu buradan büyük bir açıklıkta görebiliyordu. Şu ihtiyar hanımefendi yeteri kadar akıllıydı, evet. Doğru varsayımlardan yola çıksaydı diye düşündü Julian. Daha fazla şeyler beklenebilirdi ondan.